Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Müberra Ellialtıoğlu. Eserin adı Unutulmayan Rüyalar. Yazarı Aziz Nesin. Nesin Yayın Evi 2. basım Mayıs 2011. ISBN No'su 978-975-9038-66-3. Bu kitap 157 sayfadır. Kurum telefonu 0312-363-7746. Ses kaydına başlama tarihi 3 Haziran 2012. Kitabın arka yüzü. Ben yaşamımın hiçbir parçasının, en küçücük parçasının bile ziyan olmasını istemem. İşte ben rüyalarımın bile ziyan olmamasını, bir işe yaramasını isteyen dünyanın en cimri bir cimrisiyim. Rüyalarım da benim yaşamım, hem de yaşamımın en güzel bölümleri. Bu kitabın telif hakkı Nesin Vakfı'nındır. Aziz Nesin, yapıtlarının telif haklarını tümüyle Nesin Vakfı'na bağışlamıştır. Nesin Vakfı'nın amacı, kimsesiz, yoksul ve eğitime muhtaç çocukları ilk öğretimden başlatarak bir yüksek okul bitirinceye ya da bir meslek edininceye dek her türlü gereksinimlerini sağlayarak barındırmaktır. Nesin Vakfı'nın senedi gereğince vakıf amacına uygun olması koşuluyla her dileyen her türlü yardım, katkı ve bağışta bulunabilir. Her türlü bilgi ve broşür istekleri için posta adresi Nesin Vakfı Posta Kutusu 5, Çatalca 34540 İstanbul. Nesin Vakfı Bağış Hesabı TL, Ziraat Bankası Çatalca Şubesi 130-952-2232-5001. Giriş: Nesin Vakfı 28 Ocak 1990. 2 hafta oldu sanırım, Adam Yayınlarındaydım. İnci Asena, size bir defter vereceğim ama yazacaksınız dedi. İnci de herkes gibi benim güzel, tertemiz, parlak kağıtlara yazamadığımı biliyordu. Gerçekten böyle kağıtlara yazamıyorum. Bunun nedenini bilen yok. Çoğu cimriliğimden sanıyor. Nasıl cimriliğim doğru değilse, cimri olduğumu kendim özellikle yaydımsa, başkaları cimri olduğumu söyleyince bundan gizli bir keyif alıyorsam, alay ediyorum gizliden, güzel kağıtlara yazamayışımın cimriliğimden ileri geldiği de doğru değil. Cimri denilmesinden keyiflenmem şöyle. Kuleli Askeri Lisesi'ndeyken gece yatakhanede çocuklardan biri önce kendi yüzünü, sonra da yanındaki ranzada uyumakta olan arkadaşının yüzünü en gülünç biçimde boyardı. Kendi yüzünün boyalı olduğundan habersiz olan çocuk sabahleyin uyanıp da yanındaki arkadaşının yüzünü boyalı görünce kahkahalarla gülmeye başlar ve bu eğlenceye katılmaları için koğuştaki arkadaşları da çağırıp arkadaşının boyalı yüzünü gösterirdi. Hepimizde bir kahkaha. Ama kime? Kendi yüzünün maskaraca boyalı olduğundan habersiz, arkadaşının boyalı yüzüyle alay eden çocuğa gülerdik. Bir de uykudayken iki çocuğun yüzlerini boyardık. Uyandıklarında ikisi birbiriyle alay ederdi. Ben daha çok ilk biçimdeki şakaya gülerdim. Yani hem kendi yüzüne hem de uyumakta olan arkadaşının yüzünü boyayan çocuğun şakasına. Çünkü kendi yüzünün boyasından habersiz çocuğun, yüzünü boyayan çocukla alay etmesindeki enayilik çok koyu bir enayilik. Benim cimriliğimle alay edenler de işte çocukluğumdaki kendi yüzündeki boyalardan habersiz olanın, yüzünü boyayanla alay etmesindeki enayiliği görmenin keyfini çıkarıyorum. Kendi yüzünü, sonra da uyuyan arkadaşının yüzünü boyayan bendim. Sabahleyin uyandığımda boyalı yüzümle alay eden o çocuk beni çok keyiflendirirdi. Tıpkı bunun gibi işte, 15-18 yaşımda nasıl kendi yüzümü boyuyorduysam, bir enayi benimle alay ederek gülünç olsun diye, 60 yaşımda Türkiye Yazarlar Sendikası'nın genel başkanı olunca adımı özellikle cimriye çıkardım. Cimrilik kötü bir ün olduğu için çok çabuk yayıldı. 1-2 yıl içinde bütün Türkiye benim cimriliğimi öğreniverdi. Dahası cimrilik ünüm sınırlarımızı bile aştı. Türkiye dışında bile cimriliğimi öğrenmiş pek çok insan var artık. TYS Genel Başkanı olunca adımı cimriye çıkarmamın nedeni şu. Bizim insanlarımız, bilmiyorum belki başka ülke insanları da, çalıştıkları kurumun, kuruluşun, sendikanın, devlet dairesinin, kısacası özel ya da tüzel örgütün mallarını özel amaçları için kullanmaya alışıktırlar. Bunu askerliğimden, çalıştığım gazetelerden biliyorum. Bizim TYS'miz yoksul, parasız bir sendikaydı. Sendikanın telefonunun, başlıklı kağıt ve zarflarının, kırtasiye gereçleri ve benzeri şeylerin özel amaçla kullanılmasını istemiyordum. Üyelerimiz de yazar, aydın kişiler. Onlara TYS'nin araç gereçlerini, nesi vardı ki başlangıçta, kullanmayın diyemezdim. O zaman kendi cimriliğimi öne sürdüm. Cimriliğimden TYS'nin hiçbir şeyinin ziyan olmasını genel başkan olarak ben istemeyince öteki üyeler de buna uyuyordu. İlk yıllarda TYS'de içtiğimiz çayların paralarını bile bizler, yönetim kurulu üyeleri öderdik. İlk zamanlar bütün çay paralarını ben öderdim. Tıpkı yemek paralarını da ödediğim gibi son zamanlara dek. Çok olmuştur. Ben bu denli cimri olunca ister istemez yönetim kurulundaki arkadaşlarım da bu yolu izlediler. Böylece TYS'nin mallarına sahip çıkabildik. Yine de tam başardığımızı söyleyemem. Kasetleri çaldırdığımız gibi örneğin. İşte bu durumda kendileri cimri olan kimi arkadaşlarımın benimle cimri diye alay etmelerinden çok keyifleniyorum. Tıpkı 15-17 yaşlarında yüzlerine uyurken renk renk boyadığım çocukların benim yüzümdeki isi görüp benimle alaya kalkışmalarından aldığım keyif gibi. Ceplerinde akrep varmış gibi ellerini ceplerine sokmaktan korkanların bana cimri demeleri ne güzel bir gizli olaydır benim için. Yönetim kurulumuzda her zaman cömert davranan arkadaşlarımız olduğu gibi her zaman cimri davrananlar da olmuştur. Burjuva kökenli olanlar daha cömerttiler. Benim us almaz cömertliğimi, hatta savurganlığımı yaşayarak bilenler, özellikle kadın arkadaşlarım, bana cimri denilmesine şiddetle karşı çıktılar. Ben de onlara karşı gerçekten cimri olduğumu kanıtlamaya çalıştım. Çünkü ben gerçekten bir cimriyim. Hem de öyle cimriyim ki, Molière'in Harpagon'u benim yanımda dünyanın en cömert insanı kalır. Hatta bu yüzden oyun notu dosyalarım arasında siz ne verdiniz Harpagon'a adlı bir oyun notu dosyam da vardır. Bu oyun notlarını 1958-1961 yılları arasında tutmuştum. 30 yıllık olay. Yazmayı tasarladığım, notlarını aldığım onlarca hatta yüzlerce oyunlarımdan biri. Belki de yazmaya hiç zamanım olmayacak. Yazmayı tasarladığım bu oyunda cimri olarak tanıtılan ve alay edilen Harpagon'u savunacağım. Harpagon, savunulması gereken zavallı bir adamdır. Çünkü cimri denilen Harpagon'dan herkes bir şeyler ister. Herkes o cimriyi yolmaya çalışır. En başta da ailesi. Sanki herkes cömerttir de salt Harpagon cimriymiş gibi. Ailesi de en yakınları da olması gerekenler Harpagon'dan hep almaya, onu soymaya çalışırlar ve karşılığında da Harpagon'a hiç ama hiçbir şey vermezler. Sevgi bile, sevecenlik bile, içtenlik bile vermezler. Seyircileri bile zavallı Harpagon'a bir şey, örneğin sevgi, acıma bile vermezler. En yakınlarının bile ondan almaya çalıştığı Harpagon'la alay edilir. Büyük Molière'e bu yüzden güceneyim. Çünkü Harpagon'dan çok alay edilmesi gerekenler Harpagon'u soymaya çalışanlardır. Benim cimriliğim Harpagon'un cimriliğine hiç benzemez. Ben kendime cimri ama başkalarına alabildiğine cömertimdir. Cimrilikte nasıl eşsizsem cömertlikte de sınırsızımdır. Verince krallar gibi veririm, tanrılar gibi veririm, topraklar gibi veririm ve bende olanın bir bölümünü değil hepsini veririm. İşte hesap ortada ve açık. 1990 yılında aylık gelir ve kazancım ortalama 12 milyon lira. Bu paranın en çok 500 bin lirasını kendime ayırıyorum. Bu para da sağlığım nedeniyle çok zaman otobüse binemediğimden taksi parası, toplumsal ve kültürel etkinlikler için gittiğim yerlere uçak ve yataklı tren parası ve arkadaşlarla yediğimiz yemek parası. Bunların dışında ne giderim var? Sevdiklerime armağanlar ve kurucusu olduğum kimi örgütlere yardımlarım ki ancak yılda 1-2 milyon tutar. Bunun dışındaki bütün paramı ve varlığımı vakıf çocuklarıma harcıyorum. Paramın hepsini, yardım yaparken, eğlenirken, armağan verirken hiç hesapsız vermekten büyük keyif alıyorum. Ama kendime anlatılmaz ve anlaşılmaz bir cimriyim. En çok da zaman cimrisiyim. Çünkü bu dünyada zamanımdan değerli hiçbir şeyim yok. Param, malım ziyan olursa yerine koyabilirim. Ziyan olan zaman, boşa geçen zaman giderilemez. Can dediğimiz şey zamandır. Zaman, can bütününü oluşturan parçalardır. Zamanla canımız gidiyor. Dünyada en tutumlu olduğum şey zamanım. Bunca zaman tutumlusuyken yine de kendimden memnun değilim. Zamanımı daha iyi kullanabilirdim. Zamanımı bu denli tutumlu kullanmasaydım, 1955'ten bu yana 35 yılda 90 kitap yayımlayabilir miydim? Ortalama her yıl 3 kitap. Yaşayabilirsem 80 yaşında 100. kitabımı yayımlamış olacağım. Bunca çok kitap yayımlamış olmam lehime mi aleyhime mi bu ayrı bir konu. Her yazara göre verilecek yargı değişir. Zaman cimrisi olmak ne demek? Bana göre yaşamın her alanına uzanıp yayılıp oralarda da yaşamak demektir. Sevmek, sevişmek, dostlarla olmak, sevgiliyle birliktelik, içmek, dans etmek, her şey, her şey yaşamanın vazgeçilmemesi gerekenleridir. Ben yaşamımın hiçbir alanından vazgeçmedim. Bunları zamanımın ziyanı saymadım. Çünkü bu zamanları özümseyerek onlardan yazarlığımı elde ettim. Güzel kağıtlara yazamayışımın nedenini anlatacaktım. Belki bunda da dolaylı olarak cimriliğimin etkisi olabilir. Ama asıl neden şu, önüme çok güzel, tertemiz bir kağıt ya da defter alınca şöyle düşünüyorum. Bu denli güzel kağıda çok güzel yazılar yazmalıyım. Kağıt ne denli güzelse yazacağım yazının da hem kaligrafi hem de anlam, içerik olarak o denli güzel olması gerektiğine inanıyorum. Örneğin kalın, güzel, tertemiz bir kağıda bir bakkal hesabı yazılabilir mi? Giderek ilerliyorum. Usa gelen bir öykü notu yazılabilir mi? Örneğin yarın yapılacak işler yazılabilir mi? O güzel kağıda ben bunları yazamam. Yazılarımın notlarını, müsveddelerini de yazamam. Çünkü bunlar herhangi bir kağıda, bir kağıt parçasına, bir yazı yazılmış kağıdın arkasına da yazılabilir. Bir kağıt ne denli güzelse o kağıda o denli güzel yazı yazılmalıdır diyorum kendimce. Bu da hiçbir zaman herhangi yazının müsveddesi olamaz. Ben ki müsveddesiz yazamam. En kolay, en çabuk yazdığım yazıyı en az 4 kez müsvedde yapıp düzelttikten sonra yazabiliyorum. Müsveddelerimi yazmak için de güzel kağıda kıyamıyorum. Kağıdın güzelliğine yazık diye düşünüyorum. Güzel kağıda layık yazı yazmalıyım. Son biçimlerini almış şiirlerimi, kimi öykülerimi çok güzel kağıtlara yazmayı ya da yazılmasını isterim. Bu yazıların en güzel kağıtlara bile layık olduğuna inanıyorum ama bu yazılar da gazetelerde, dergilerde yayımlandığı ya da kitap olarak çıktığı için artık güzel kağıtlara yazmayı gerektirmiyor. İşte bu yüzden güzel kağıtlara yazmaya kıyamıyorum. Yazacağım yazıyı kağıdın güzelliğine layık bulmuyorum. O çok güzel kağıtlara gelişigüzel yazılar, notlar, müsveddeler yazarsam kağıdın güzelliğine haksızlık edecekmişim gibi geliyor. Bunun cimrilikle, cimriliğimle bir ilişkisi var mı? Sanmıyorum. Varsa da doğrudan değil, pek dolaylı olarak. İnci Asena'nın armağanı bu deftere yazacağıma söz verdim ama ne yazabilirim? Günlerce düşündüm. Sonunda bu deftere rüyalarımı yazmaya karar verdim. Niçin rüyalarımı? Her şeyden önce rüyalarımı çok seviyorum. Kötü rüyalarımı da, korkunç rüyalarımı da. Çünkü rüyalarım da benim yaşamım, yaşamımın bir bölümü. Yaşamı ve yaşamımı çok sevdiğim için yaşamımın önemli bir bölümü olan rüyalarımı da seviyorum. Rüyalarımı gerçek yaşamımdan ayırmıyorum. Rüyalarım da benim rüya biçimindeki gerçek yaşamımdır. Rüyalarım beni çocukluğumdan, gençliğimden beri ilgilendirmektedir. Lise öğrenciliğimde büyük tutkuyla her şeyi birden olmak istiyor ve olmak istediklerimin hiçbirisinden vazgeçemiyordum. En çok istediğim bilimci, bilgin olmaktı ama hangi bilim dalı? Hemen her bilim dalı ilgimi çekiyordu. En çok da matematik. Bu yüzden Ali oğlumun değerli bir matematikçi olması bir baba bencilliğiyle beni çok mutlu etmektedir. Kendi tutkumun Ali oğlumda sürdüğü ve ölümümden sonra Ali oğlumda süreceği gibi bir duygu taşıyorum. Biliyorum bu bir babalık bencilliğidir ama son kertede insancıl bir bencillik. Sonra kimya, sonra fizikçi olmak. Ama bunlar hep soyut planda. Astronomi beni çok çekiyordu. Daha sonraları jeoloji, bir ara psikoloji. Ah ben hangi birini olacaktım? Hepsini birden olmak istiyor ve hiçbirinden vazgeçemiyordum. Benim bütün ortaokul ve lise öğrenciliğimde bütün sınavlarda her dersten en yüksek numarayı alışımın nedeni salt sınıf birincisi olmak tutkusu değildi. Bundan daha çok çocukluğumdan beri bütün bilim dallarına duyduğum aşırı ilgiydi. Ben o bilim dallarının insanı olacaktım ve hiçbirinden uzak kalmak istemiyordum. Salt bu da değil. Asker okulunda okuduğum ve bize sürekli bu telkin yapıldığı için general olmak, büyük bir komutan olmak da istiyordum. Dahası var. Yazar, şair de olacaktım. Hatta ressam da. Bunların hiçbirini olamadığım için sonunda yazar olmak zorunda kaldım. Ama bir kuramsal fizikçi, bir matematikçi olamadığım, bir bilimci olamadığım için hala kendime acır dururum. Lise 10. sınıftayken, belki de 9. sınıfta bir gazetede okuduğum bir haber beni çok ilgilendirmişti. Sanıyorum Son Posta gazetesiydi. Yine sanıyorum bir Alman profesörüydü. Gazetedeki haber de profesörün insan beyninden dağılan enerji dalgalarıyla özel olarak yaptığı bir saati, saat gibi göstergeli bir aygıtı işlettiği bildiriliyordu. İnsan beyni. Bir mucize. Mucizeler mucizesi. Ben her şeyi bırakıp bu mucizeler mucizesiyle uğraşacak, onun bilimcisi olacaktım. İşte o günlerde rüyalar beni daha yakından ilgilendirmeye başlamıştı. Bunda ruhiyat, psikoloji, ruh bilim, öğretmeni Vedat Bey'in derslerinin de etkisi olduğunu sanıyorum. Ne şaşılası şeydir ki, Vedat Bey'in Freud'dan söz ettiğini hiç anımsamıyorum. Nasıl olur? Söz etmiş olsaydı kesinlikle anımsardım. 1932-33 yılındaydık. 6 yıl sonra Freud dünyamızdan ayrılacaktı ve bizim ondan daha haberimiz bile yoktu. Rüyalar ve rüyalarım işte o zamandan beri hep ilgimi çekmiştir. Elbet bilimsel olarak değil, ancak yazınsal olarak. Dahaca kitap olarak yayınlanmamış olan Mumhala adlı kitabımın notları arasında rüyalarıma ilişkin pek çok not ve günceler vardır. Rüyalarım üzerine rüyalarımdan esinlenerek yazdığım öykülerim de var. Örneğin çok sevdiğim Rüyalarım Ziyan Olmasın başlıklı öyküm gibi. İşte burada cimriliğim, isterseniz tutumluluğum deyin, iyice kendini gösteriyor. Ben yaşamımın hiçbir parçasının, en küçücük parçasının bile ziyan olmasını istemem. Yaşamın her parçası ve bütünüyle bir işe, bir takım işlere, insanlara yararlı olmalıdır. Benim gibi cimri insan başka nasıl düşünebilir? Salt yaşamımdan değil, öldüğümde cesedimden de yararlanılmalı. Hiçbir şeyim ziyan olmamalıdır. Cimrilerin cimriliklerine değgin çok şey anlatılır. Bunlardan biri Borçlu Olduklarımız adlı çocuk kitabımdaki bir gerçek olayı anlatan eşi bulunmaz bir cimri başlıklı öyküde anlattığım olaydır ki kendi yazdığım bu öyküyü her okuyuşumda ağlarım. Ama bu cimriler içinde rüyalarının bile ziyan olmamasını isteyenini duymadım. İşte ben rüyalarımın bile ziyan olmamasını, bir işe yaramasını isteyen dünyanın en cimri bir cimrisiyim. Rüyalarım da benim yaşamım, hem de yaşamımın en güzel bölümleri. Çoktan beri rüyalarımı yazmak istiyorum. Ama hep istekte kalıyor. Bir türlü zaman, fırsat ve olanak bulamıyorum. Rüyalarım belki herkesin rüyası da. Ne ilginç, ne güzel, ne renkli, ne zengin. Hiç kimsenin uyanıkkenki fantazisi, rüyaları kertesinde fantazya olamaz. Hiçbir imgelem, rüyalarımızın imgeleri kertesinde zengin ve imgesel olamaz. Çocukluğumdan beri rüyalarımı olduğu gibi hiçbir sanat ve teknik katkı olmadan yazmış olsaydım ne büyük bir başyapıt olurdu kim bilir. Salt benim rüyalarım değil, kimin rüyası yazılsa rüyalardaki görüntüler olduğu gibi yazıya aktarılabilse birer başyapıt olurdu. Çocukluğumdan beri rüyalarım. 75 yaşında olduğuma göre 60 yıllık rüyalar. Şimdi şu anda kaçırdığım bu büyük fırsatın, yitirilmiş zamanın acı coşkusunu duyuyorum. Bence bir insanın rüyalarını yazmasını, gerçeğe dayanan günce ya da anı yazmasından çok daha önemli ve değerli sayıyorum. Düşünsenize, Goethe'nin yaşam boyu rüyaları, Napolyon'un, Shakespeare'in, Dostoyevski'nin, Çehov'un rüyaları, Atatürk'ün, Nazım Hikmet'in rüyaları, sıradan bir insanın, örneğin bir memur emeklisinin, bir siyasi polisin, bir bakkalın rüyaları. Hiç kuşkusuz bu rüyalar yazılıp saptanmış olsaydı, hiçbir karışma, değiştirme, bozma, yapaylık olmadan, bunların bilimsel değerleri de olurdu. Ama beni rüyaların bilimsel değerlerinden daha çok yazınsal, sanatsal değerleri ilgilendiriyor. Sanat elbet bir seçme işidir. Yaşanılanlardan, gerçeklerden seçme. Bu seçme yapılmazsa sanat yapıtının bütünlüğü olmaz. Yazılmasını istediğim rüyalarda elbet seçme olmayacak. Ama bir yaşamın bütün rüyaları derlenince ister istemez bir bütünlüğü olacak. Birçok resim ve yazının rüyalardan esinlenerek yaratıldığı gerçek. Kimi gerçeküstü yapıtlar gibi. Kafka'nın yapıtlarında bizi rüya karabasanlarında dolaştırması sanırım kendisinin rüyalarından esinlenmesidir. Benim rüyaların yazılması dediğim bu değil. Çünkü bunlarda doğal olarak seçme, değiştirme, birleştirme var. İnci Asena bana bu defteri verirken cimriliğimden bu deftere yazamayacağımı sanarak ama yazacaksınız deyince ne yazabilirim diye çok düşündüm. Sonunda rüyalarımı yazmaya karar verdim. Niçin rüyalarımı? Çünkü rüyalarımı yazbozsuz, karalama yapmadan, müsveddesiz, değiştirip eklemeden, çıkarmadan olduğu gibi yazacaktım. Hiçbir yapaylık ve zorlama ve seçme olmadan, rüyamdan belleğimde her ne kaldıysa onu olduğu gibi yazacaktım. Bu kararı verdikten sonra ne oldu? Ben uyur uyumaz rüya görürüm, ta uyanana dek. Hatta uyur uyanık durumda, örneğin otobüs yolculuğunda uyuklarken bile rüya görürüm. Hep rüya gördüğümü, rüyanın içindeyken uyanmamdan anlarım. Her uyanışımda bir rüyadan ayrılmışımdır ya da rüyadayken uyanmışımdır. Bundan anlarım ki uykumda hep rüya görmekteyim. Ne var ki bütün rüyalarımı sonradan anımsamıyorum. Hangi rüyaları çabucak unutup anımsamadığımı, kendimi ve rüyalarımı inceleyerek saptadım. Gerçek yaşamın kendisi gibi rüyada gördüklerimiz önemli ya da önemsiz olabiliyor. Önemsiz saydıklarımı hemen, daha yüzümü yıkarken bile unutup anımsamıyorum. Bir de yorgun olduğum zamanlardaki rüyalarımı anımsamıyorum. Çok uykusuzsam, az uyumuşsam, çok geç yatmışsam, böyle zamanlarda gördüğüm rüyaları da pek çabuk unutuyorum. Uykumu bol bol almışsam, yani 24 saatin 7-8 saatini uykuda geçirmişsem ve gördüğüm rüya bende iz bırakacak önemdeyse, o rüyaları daha geç unutuyorum. Hiç rüya görmediklerini söyleyenler de var. Bunlara çok şaşıyorum ve acıyorum. Rüya görmüyorlarsa, yaşamın bir mutluluğundan yoksun kalıyorlar demektir. Çok yazık. Burada benim özgün cimriliğim yine ortaya çıkıyor. Rüya görmek de bir tür yaşamak, yaşadığını bilmek demektir. İnsan uykusunda rüya görmüyorsa, yaşadığının bilincinde, rüyada olsa bile değil. Uykusunda rüya görmeyen 60 yaşında bir insan, rüyasız 20 yılı yaşamamış. Yani 60 yılda ancak 40 yıl yaşamış demektir. Ben cimri olduğumdan, yaşamımın üçte birini yaşamadan geçirmek istemiyorum. Bu bakımdan rüyalarımla dolu uykularımdan çok sevinçliyim. Uykularımda bile kendi kendimin ayrımındayım, yaşadığımın bilincindeyim diye. Çocukluğumda, gençliğimde ve orta yaşlılığımda uykuya düşmandım. Uykuyu yaşamın dışında saydığım için, uyku çalışmama engel olduğu için, uykunun ölümden ayrımı olmadığı için. Hatta bir camide vaiz uykuyu tıpkı ölüme benzetmişti. Her günümün üçte birini, her 24 saatimin 8 saatini uyku ölümünde geçirmek istemiyordum. Yaşamımı olacağından daha çok uzatmak elimde olmadığına göre, belli bir yaşam sürem içinde daha çok yaşamak için ne yapabilirim diye, daha 14 yaşından başlayarak düşünmeye başladım. İki yöntem bulabildim. Biri çok yoğun, çok hızlı yaşamak, zamana çok çalışma, çok iş sıkıştırmak, zaman boşluklarını en aza indirmek, biri de olabildiğince az uyumak. Hele lisenin ya bir ya da ikinci sınıfında okuduğum bir kitapta uyku üzerine verilen bilgi beni çok etkilemişti. O kitapta uykunun niteliği araştırılıyordu ve bir kurama göre uyku insanın doğal durumu değil bir alışkanlığıydı. Yüz binlerce yıl önce ilkel insan gece karanlığında hiçbir şey yapamıyor, bir kıyıya çekilip, bir ine girip, bir mağaraya sokulup sabah olmasını, yani güneşin çıkıp dünyanın aydınlanmasını bekliyordu. İşte böyle her gece karanlığında devinisiz ve uyuşuk olarak yüz binlerce yıl sürünce insanda bir gereksinim olmuştu. Artık insan geceleri uyumadan yapamıyordu. Gece çalışırsa gündüz uyumak zorundaydı. Kitapta bu olay bir doğru diye değil bir kuram olarak anlatılıyordu ama bana çok gerçekmiş gibi geldi uykuya düşman olduğu için. Değil mi ki uyku bir alışkanlıktı? Öyle insan her alışkanlıktan olduğu gibi uyku alışkanlığından da kurtulabilir diye düşünüyordum. Uyku bir alışkanlık olsa bile bir yaşam süresinin değil, yüz binlerce yılın alışkanlığı olduğunu işime öyle geldiği için gözden uzak tutuyordum. 50-55 yaşıma dek yaşamım daha az uyumak için uykuyla savaşımla geçti. Günde 4-5 saat uykuyla yetinmeye çalışıyordum. Buna karşılık işimin az olduğu zamanlarda haftada 10 günde bir gündüzleri uyuyordum. 30-45 yaşlarım arasında gece gündüz uyumadan 2-3 hatta 3,5 gün sürekli ve yoğun çalıştığım çok ve sık olmuştur. Bu sıklık azalarak uyumadan çalışmalarım 70 yaşıma dek sürmüştür. Şimdi bile iç ya da dış gezilere çıkacağım zamanlar işlerimi yetiştirebilmek için sabahlara dek uyumadan çalıştığım olmaktadır. 28-29 yaşımdayken 23. Tümen İstihkam Bölük Komutanı olarak Zonguldak uçak savar top mevzileri yaptırıyordum. Geceleri Karadeniz'in karşı kıyılarından, Sovyetler Birliği'nden, sürüyle bıldırcın Zonguldak tepelerine gelip ağaçların çalıların aralarına düşerdi. Uzun yol uçmuş bıldırcınlar yorgundular. Bıldırcın yağmuru olduğu geceler Zonguldaklılardan öğrenmiş olacaklar. Ellerine bölüğün gemici fenerlerini alır, çalılar arasına düşmüş yorgun bıldırcınları dalından düşmüş armut gibi toplarlardı. Gece fenerinin ışığında gözleri görmeyen bıldırcınlar yorgun da olduklarından elle toplanırdı. Buna avlanmak demek ayıp olur. Erler torbalar, çuvallar dolusu bıldırcın getirirlerdi. Bir gece bu bıldırcın toplanmasına ben de çıkmıştım. Toplanan bu yorgun bıldırcınlar hemen kesilip pişirilip yenirse yiyen zehirlenirmiş. Zehirlenenler varmış. Çünkü uzun yol yorgunu hayvanın kanı zehirli, toksin. Bu yüzden toplanan yorgun bıldırcınlar dinlendirilir, sonra kesilirdi. Kandaki toksin çalışmaktan, yorgunluktan daha çok fizik çalışma oluyor. Uykunun 12-16 saat çalışan insanın dinlenmesi, kendini yenilemesi, kanında oluşan toksinden arınması için gerekli olduğu söylenir. Elbet doğrudur da. Ben eskiden uykunun ille gereksizliğini kendime kanıtlamak için hiç çalışmadan, hiç yorulmadan, hatta bütün gün oturan, uzanan insanların da geceleri yine de uyuduklarını görünce uykunun yüzyılların alışkanlığı olduğuna inanmak, kendimi buna kandırmak isterdim. Yaşlandıkça uykuya yenildim, iyice yenildim. Uykumu aldığım günler kafamın daha iyi çalıştığını, keyifle iş yaptığımı biliyorum. Öyleyse uyumalıyım yeterince diye düşünüyorum. 70 yaşımdan sonra ortalama geceleri 6 saat, gündüzleri de öğle yemeğinden sonra 1,5-2 saat uyuyorum. 2-3 ayda bir de yine eskisi gibi hiç uyumadığım günler oluyor. Eskiden olduğu gibi uyumamak için kendimi zorlamıyorum, kendimi uykuya teslim ediyorum ama yine uykuya düşmanım. 50 yaşımdan sonra uykumda bile yaşamanın başka yöntemini buldum ve geliştirdim. Böylece uykumu da ziyan etmiyor, uykumda bile çalışarak ondan da yararlanıyorum. Nasıl yapıyorum bunu? Diyelim herhangi bir konu üzerinde. Daha çok şiir, öykü, roman, en çok da oyun. Çalışıyorum. Öyle bir yer geliyor ki takılıp kalıyorum. Ya yazımın kurgusunda, ya tekniğinde, ya özünde, ya konusunda, ya biçem seçiminde, ya biçemle biçim uyuşumunda çözüm bulamıyorum. Çok çalışıyorum, çok zorlanıyorum, olmuyor. Gece zaman geçiyor. Gözlerimden uyku akıyor. İşte o zaman yatağıma kafamda takılıp kalan o sorunla birlikte yatıyorum. Yatakta takıldığım o sorunu nasıl çözmeliyim diye düşüne düşüne uyuyakalıyorum. Bu düşünce rüyamda değişik biçimlerde sürüp duruyor. Kimileyin rüyada görmüyorum ya da gördüğüm rüyayı unutuyorum. Rüyamda görmüş olayım olmayayım, kafama takılı ve kendisiyle yattığım sorun, sabah uyandığımda bir de bakıyorum çözülmüş oluyor. Birçok alıştırmalarla bu yöntemi hep uyguluyorum. Hemen hemen bir şiirle, hamşiirle, bir öyküyle, biçimlenmemiş bir öyküyle ya da bir oyunla yatağa girmediğim gecem yok gibidir. Örneğin bu deftere rüyalarımı yazmamın uygun olacağını ve yazdığım bu yazının planını dün gece onunla yatarak uykumda buldum. Sabah uyandığımda artık bu deftere neyi nasıl yazmam gerektiğini ayrıntılarıyla biliyordum. İş yazmaya kalmıştı. Hatta öyle ki daha kolay olduğu için bütün notlarımı eski yazıyla, Arap harfleriyle yazmamın doğru olacağını uyumadan önce hiç düşünmemişken sabah uyandığımda kesin bir sonuç olarak bu düşünceyi kafamda hazır buldum. Ben notlarımı, ilk müsveddelerimi eski harflerle yazıyorum. Çünkü onları yine benim okuyup onlardan yararlanarak yeni harflerle, Latin harfleriyle yazabileceğimi düşünüyordum hep. Ama artık o notlardan, o müsveddelerden yararlanacak, onları yeni harflerle yazacak zamanım kalmadı. 75 yaşındayım. Arkamda o kerte çok notlar, müsveddeler bırakıyorum ki bunlar yazık ki hiç kimsenin işine yaramayacak. Çünkü nasıl olsa onlardan ben yararlanacağım diye o notları, o müsveddeleri, o denli çala kalem, o denli çabuk ve bir çırpıda yazdım ki gerçekte el yazım güzelken yine de onları başkaları okuyamayacak. Artık o eski harfle yazılmış notlarımdan yararlanmaya zamanım kalmadı. Bugüne dek tuttuğum dosyalar dolusu notlardan, planlardan, müsveddelerden yararlanıp da onları öykü, şiir, roman, deneme, oyun olarak yazmaya kalksam bana 1000 yıl yaşam gerekir. 1000 yıl başka hiçbir iş yapmadan salt yazsam belki dolaplar dolusu dosyalarımdaki notlarımdaki yazılarımı gerçekleştirebilirim. Demek olanaksız. Bütün bunları uykumda ya da anımsayamadığım rüyamda düşünmüş olmalıyım ki sabah uyandığımda bu deftere rüyalarımı Latin harfleriyle yazmam gerektiği kararını vermiştim. Bu yazılar nottur ve yaşamımda Latin harfleriyle yazdığım ilk notumdur. Demek bu notları öbür notlarım gibi kendim için değil, başkaları için yazıyorum. Bu notlarımdan yararlanmaya zamanım kalmazsa başkaları okuyabilsin diye Latin harfleriyle yazıyorum. Başkalarının işine yarar mı bilmiyorum ama yaramasını çok istiyorum. Yatağa yalnız giriyorsam ki son yıllarda daha çok yalnız uyuyorum, yatağımı paylaşmadan yine de yalnız sayılmam bir şiir dizesiyle, bir öykü tasarısıyla, bir oyunla koyun koyuna uyuyorum. Çok seyrekleşse bile bir kadın arkadaşımla yatağı bölüşüyorsam bu son zamanlarımda artık o gece kafamda şiir, öykü, oyun filan yoktur. Çünkü bunları yaşıyorumdur. Rüyalarımın ve uykuda çalışmalarımın bana en büyük yardımı oyun yazdığım zamanlarda olmuştur. Ama açık biçim oyunlarında değil, Aziz Nesin oyunlarında. Özellikle Biraz Gelir Misiniz'i yazdığım bir ayda her gece bu oyunla yatmışımdır ve uykumda oyunu geliştirmişimdir. Uykularda çalışmak oyunlarıma daha yararlı oluyor. Çünkü ben oyunlarımı tıpkı bir matematik problemini çözer gibi yazıyorum. Bir denklem gibi. Oyunlarımda denge ve ritim önemli. Oyunumda çözemediğim bir sorunu gece koynuma alıp uyursam, sabahleyin çözmüş olduğumu kaç kez yaşadım. Bu yazıyı 28 Ocak 1990 Pazar sabahı yazmaya başlamıştım. Şimdi 29 Ocak Pazartesi saat 19.10. Bunca uzun zaman almasının nedeni araya başka işlerin girmesi, vakıf çocuklarımla ilgilenmek, özellikle küçükler, postadan gelen mektup ve dergileri okumak, günlük gazeteleri okumak, ivedi işleri yapmak gibi. Sözde bu giriş yazısı kısa olacaktı da 27-28 Ocak gecesi gördüğüm rüyayı yazacaktım. Şimdi iki rüyamı da yazamayacağımı anladım. Çünkü o rüyalarımın çekici büyüsünden uzaklaştım. Artık yazılamaz o rüyalar. Şimdi rüyalarımı yazmaya kalkınca anladım ki rüyanın etkisinden kurtulmadan, uzaklaşmadan yazmak gerekiyor. En iyisi görülen rüyayı uyanır uyanmaz hemen yazmak sıcağı sıcağına. Rüyalarım ziyan olmasın, öykümü bu yüzden seviyorum. Otelde o rüyayı görmüş ve gece yarısı kalkıp hemen yazmıştım. Ama o tam bir rüya anlatısı değildir. Rüyadan yararlanılarak yazılmış bir öyküdür. Oysa ben rüyalarımı tam rüya olarak hiç uydurmadan, ekleyip çıkarmadan, yapaylaştırmadan yazmak istiyorum. İnsan rüyalarını bu doğrulukta ve saflıkta yazarsa, bence o insanı tanımak için anılarından daha önemlidir. Rüyanın üzerinden zaman geçerse, hatta birkaç saat bile geçse, önce rüyanın ayrıntıları siliniyor. Oysa rüyaların en fantastik yanları bu ayrıntılar. Daha sonra da kayım çizgileri kalıyor ve giderek o da yitiyor. Bir de tebelleş rüyalar var. Ben tebelleş rüyalarımı yılda bir, 2-3 yılda bir, kimileyin daha seyrek görürüm. Çocukluğumdan beri sürer, beni bırakmaz hiç. 2-3 tem üzerinedir. Aynı özde ama değişik biçimlerde görürüm. Sanırım bu tebelleş rüyalarım ölene dek beni bırakmayacaktır. Bu tebelleş rüyalarımın hangi ruh bilimsel nedenlerimden, geçmişimin hangi labirentlerinden kaynaklandığını çok iyi biliyorum. Bu tebelleş rüyalarımı yeniden gördüğümde yazarım. 1960'larda tasarladığım rüyaya dayalı bir de roman tasarım var. Bu romanın rüya ekseninde oluşması aile bağından, aile özgürsüzlüklüğünden, ev içi baskısından kaynaklanıyor. Bilmem yazabilecek miyim bu romanı günün birinde, zamanım olacak mı? Dosyası var, notları yazılmış, planı da yapılmış. Bu deftere rüyalarımı yazabilecek miyim? Her yeni yıla girişte günce tutmaya karar veririm. Ya bir, en çok iki günce yazdıktan sonra yaşam koşulları yüzünden arkasına getiremem. Dilerim ki güncelerime benzemez de rüyalarımı uyanır uyanmaz yazmaya fırsat bulurum. Daha önümde rüyalar görmeye nice zamanım varsa, yazabilirsem, rüyalarım ilginç bir kitap olabilir. Üstelik sanıyorum ki kendi türünde dünyada tek, biricik olacak. Rüyalarım ya da ben öldükten sonra yayımlanırsa Aziz Nesin'in rüyaları. Ya yazamazsam? Olsun, hiç olmazsa bu yazıyı yazdım ya. İki gündür birikmiş, hepsi de çok ivedi bir yığın işimi yüzüstü bırakıp işte bu yazıyı yazdım. Hem de ara vere vere. Nesin Vakfı 29 Ocak 1990 Pazartesi saat 20.08. Birinci ayrımın sonu sayfa 24.